Tamam bugün. Benim adım Dani. Bilmeyenlerce. Ve vaaz veriyorum bakalım. Bugün biz Mısır'dan çıkış serisini devam ediyoruz. İki hafta önce John'ın vaazı Mısır'dan çıkış kitabının 20. bölümdeki 10 buyruk hakkındaydı. O kitapta, Mısır'dan çıkış kitapta, gelecek 10 bölümde falan Tanrı Musa'ya buluşma çadırı, tasarımı, fikir veriyorlar. Tanrı çok detaylar verdi, çok. Ve 31. bölümde Tanrı inşa edecek olan bir adam seçti. O şey, böyle seçmedi, pilav seçmedi ama güzel. O, gelecek. Fark etmez, gelecek. Ha, o adamın ismi, böyle, geri, Bezalel, o adamın ismi. Bezalel. Tanrı seçtiği adam, kafamda bence biraz garipti. Tanrı en ruhsal adamı seçecekti. Yoksa bir peygamber seçecekti. Belki de bir kahin ama yok. Ama seçtiği adam çok normaldi. Çok normaldi. Adam ruhsal bir iş yapmıyordu. Normal işte çalışıyordu. Ve Tanrı o adamı onun evine yapması için seçti. Mısır'dan çıkış 31'den 5'e kadar okuyalım. Biri okumak ister? İster mi? Saliha, oku. 31? Evet, istersen buradan okuyabilirsin.
Rab Musa'ya şöyle dedi. Bak, Yahudi oymağından özellikle Hur oğlu, Uri oğlu Bezalel'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin, taş kesme ve kalkmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.
Amin. Bak, Bezalel tamamen, gerçekten bizim Fuat'ımız gibiydi. Ya, tunç ve gümüş çalışıyordu. Güzel. Bence sen mi? Ha, güzel. Aynı zamanda o adam sanat yapılabilirdi. Tıpkı Yahya gibi değil mi? Adam çok normaldi. Tamam, o yüzden Yahya gibi değildi. Ya çok normal bir adamdı. Kutsal kitapta Tanrı'nın ruhuyla dolu olan ilk adamdı. Bezalel'di. İlginç ya. Musa, Adem, İbrahim Bezalel'den önce geldiler. Ama Bezalel, bu normal adam, onlardan önce Tanrı'nın ruhuyla dolu olan adamdı. Neden bu adamı seçti? Bence Bezalel bu işi kendini layık görmedi. Eğer ben onun yerine olsaydım, kesinlikle ben de kendimi değersiz hissederdim. Ben 21 yaşındayken, Alicia, eşimle birbirimizi yeni aşık olmuştuk. Vay. O günlerde her şey daha renkli gibi görünüyordu. Kuşlar daha güzel çıvıldıyordu. Kötü şeyler biliydi ya.
Şimdi ne yaptı?
Maalesef. Her şey değişti yani. Yapacak bir şey yok yani. Biz her yere el ele tutuşarak, şarkı söyleyerek, dans ederek, müzikalda gibi yürüyorduk. Ne güzel. Bir gün beraber bir göle gittik. Gölün etrafında yürürken güneş parıl parıl parılıyordu. Bize balıklar el sallıyordu. Danny, merhaba. Merhaba. Çok güzel yere gelip orada durduk. Alicia, göle taş atmak ister misin? Diye sordum. Tabii ki istemedi. Ama beni seviyordu. O yüzden tamam, istersen yapalım diye cevap verdi.
Hiç denizde taş sektirdiniz mi?
Tabii, aynen öyle. Erkekler için çok iyi bir şey ya.
Kesinlikle. Eğer böyle bir şey yapmadıysanız, size bir video göstereceğim. Bu adam dünya rekor kırmıştı.
Böyle bir rekor var, taş sektirme rekoru. Bakın size göstereyim. Şu izleyeceğiniz görüntüler 2013 yılının Eylül ayında kaydedildi. Burada bir duralım. Sizce bu taş daha ne kadar sekebilir? Bir zamanlar en fazla bu kadar olur diye düşünülüyordu çünkü. Bu gördüğünüz kişi dünya taş sektirme rekortmeni Kurt Steiner.
Vay vay!
Önce onun rekorunu bir görelim. Bakalım kaçınız doğru tahminde bulunabilmiş. Evet görüyorsunuz. Sekmeye devam ediyor. Ve işte 88 kez.
Tekrar Alicia ve ben göldeydik ve rüyamda izlediğimiz video gibi bir şey başlamak üzereydik.
Oh, aynen. Tamam aslında böyle bir şey değildi. Gelecek izleyeceğimiz video daha gibi istedim. Böyle istedim. Hazır mısınız?
Madem bu kadar iddialısın o zaman yarışalım bakalım kim daha fazla yapacak.
Ama ben seni yenerim. Çok iyiyim çünkü bu konuda.
Göreceğiz.
Ben... Hadi başla o zaman.
Alicia.
Ya.
Vay vay. Böyle düşünüyordum ya. O kadar romantik bir şey düşünüyordum. İstedim. Alicia ve ben dikkatli bir şekilde yerden birkaç taş seçtik. Ondan sonra tamam en çok sektören kazanacak dedim. Biraz rekabetçiyim. Ve gücümü Alicia'ya göstermek istedim. İlk atan bendim. Seçtiğim taşlardan en iyisi elime alıp göle odaklandım. Rüzgarı hissettim. Her şey yavaş hareket ediyordu ya. Attım. Oho, gelecek, öğreneceksin. Attım, taş havadan dümdüz ve mükemmel bir şekilde gidiyordu. Göle çarpıp sekmeye başladı. Tekrar çarpıp sekti. Yüzümde gülümsemem büyüyordu böyle. Tekrar çarpıp battı. Üç. Fena değil ya. İyi değil ama tamam üç. Kaybedeceğimi düşünmeye başladım tabii ki. Ama o çok fena değil ya. Çünkü eğer Alicia kazanırsa onu bir ödül için öpebileceğimi düşünüyordum. Ya. Daha iyi. Üç yaptım, sıra sende dedim. Alicia'ya baktım. Bak, kendine güveniyormuş gibi görünüyordu ya. Bir taş seçti, golün kıyısına doğru yaklaştı. Tam kıyısına daydı. Bana göz atıp, göle odaklandı. Attı. Yalan söylemiyorum, tamam mı? Yalan söylemiyorum. Onun taşı, golü tamamen kaçırdı. Alicia'nın arkasına gitti. Gerçekten ben gole taştan daha yakındım. Bence dünyada deniz en kötü taş atan Alicia'dır. Olabilir ya ama yine de evlenmek için onu seçtim. Neden onu seçtim? Taş bile atamaz. Belki taş atmak önemsiz bir şey değil mi? O niteliğe bakmıyordum. Bence ondan daha önemli, daha çok şey var.
Tanrı bir kişiyi seçerken genelde normal şeylere bakmıyordu. Bakmıyor. Tanrı Bezalel'e kutsal ruhunu verdiği zaman Bezalel bir papaz gibi değildi. O bir maden işçisiydi. Normal bir adamdı. Tanrı sizi seçti. Tanrı size ruhunu veriyordu. O ne demek? Bence gelecek şey gidebilirsin. Ruhla dolu olmak ne demek? Kutsal kitap ruhla doğmamızı buyurur. Ve o şu demek. Bizim hayatımız bir yelkenli gibi. Yelkenlerimizi hazırladık ama rüzgarsız hiçbir yere gidemiyoruz. Kutsal ruh rüzgar gibi. Ve estiği zaman biz onun amacına doğru gitmeye başlıyoruz. O yüzden bir ruhla dolu olmak Tanrı'ya takip etmek ve itaat etmek demektir. Basit şey, tabii ki daha şey var ama zamanımız yok. Tanrı Bezalel'i seçtikten sonra ona bir amaç verdi. O adam Tanrı'nın ilk tapınağını yapacaktı. Vay ne güzel. Tanrı bizi seçtikten sonra bize bir amaç veriyor. Ama bazen bizim kafamız karışık oluyor. Tanrı'nın sadece papazlara, sadece John, pastorumuz, John gibi bir adamlara amaç verdiğini düşünüyoruz. Bu tamamen yanlış. Gerçekten Tanrı hepimize bir amaç veriyor. Çok önce bir dua toplantısına gittim. O toplantı sabah çok erkendi. Güneş doğmadan önce nasıl dua edeceğimi düşünüyordum ama hala gittim. Gitme sebebin şu. Bir adam gidiyordu ve o adam çok kutsal bir adamdı. Çok. O adamla dua etmek istedim. Küçük bir gruptuk ve yuvarlak bir şekilde oturuyorduk. Dua etmeye başladık. Ben çok ruhsalmış gibi dua olmak istedim. O yüzden büyük ve güzel kelimeler kullanıyordum. Ama kutsal adam gözleri kapamış, sessizce oturuyordu. Bence dört farklı ve gösterişli bir şekilde dua ettim. Ve kutsal adam hareket bile etmedi. Aniden adam ayağa kalktı. Çabucak gözlerimi kapayıp kendimi hazırladım. Adam tam konuşmaya başladığı zaman inanılmaz parlak bir ışık kapadığım gözlerimi çarptı. O nefesimi kesti. Adam o kadar kutsal olduğundan kendisinden ışık geliyordu. Vay! Adama bakmak için yavaşça gözlerimi açtım. Ondan ışık gelmiyordu. Güneş doğdu. Güneşten ışık geliyordu. Tabii ki. Bu bir sürpriz değil. Çünkü kişilerden ışık gelmez ya. Ama bazen biz farklı kişilerin bizden daha önemli olduğunu düşündüğümüzden yanlış fikirlere inanıyoruz. Biz kendimizi biliyoruz. Kendimizdeki bütün kötü şeyleri biliyoruz. O yüzden Tanrı'nın bize bir amaç verdiğini düşünmüyoruz. John'a bir amaç veriyor tabii ki. John kutsal bir adam. John bizden daha önemli. John Tanrı'nın adamı. Ve biz sadece normaliz. Ama bak, Tanrı'nın ruhuyla ilk dolan adam John gibi değildi. Bizim gibiydi. Normal bir adamdı. Hamdolsun. Tanrı sizi seçip size bir hedef veriyor. Bezalel'e verilen hedef neydi? Buluşma çadırı ve içindeki eşyaları yapmaktı. Mısır'dan çıkış 25:9 şöyle diyor. seçti böyle. Kanutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Güzel. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir hedef. Ama neden önemli? Bak, önceki ayet şöyle diyor. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Tanrı onun hakkıyla yaşamak istedi. Ve Bezalel bu normal adam Tanrı'nın evine yapıyordu. Tanrı hakkıyla hala yaşamak istiyor. Ama şu an bir çadırda yaşamıyor. Efesliler 2, 19-22, yüreklerimizde yeni bir tapınak inşa ediliyor. Bizim hedefimiz şu, yüreklerimizi inşa etmek için hazırlanmamız lazım. Güzel ve temiz yerde olması gerekiyor. O yüzden kalbin nasıl? Yüreğinde Tanrı rahat yaşayabilir mi? Tanrı orada yaşamak isteyecek miydi? 10 yıl önce kalbim, gerçek kalbim, kötüleşmeye başlamıştı. Gerçek. Birkaç orada o zaman İngiltere'deydim. Orada yaşıyordum. Ve birkaç doktora gittim. Birçok test yaptılar. Ama bir sıkıntı bulamamışlardı. Sonra son bir test daha yapmak istemişlerdi. O test için beni masaya bağlayacaklardı. Ve ben masadayım, masayı kaldırılacaklardı. Böyle. Testin amacı şuydu. Ayakta dururken, böyle, bacak kaslarının damarlara sıkışır ve o kalbin kan pompalamasını yardım ediyor. Test kalbimin kassız nasıl çalışacağını çözecekti. Anladın mı? Ben anlamıyorum ama böyle söylüyordu. O yüzden masa kaldırıldıktan sonra vücudumun tamamen hareketsiz kalması gerekiyordu. Ve 45 dakika böyle kalmam lazımdı. Masa kaldırıldıktan sonra hemşire bana rahat ol. Hareket etme dedi. Neden böyle bilmiyorum ama. Ben tamam diye cevap verdim. Sus dedi. Hiçbir şey söyleme. Rahat ol. Bence hafif bir müzik çalmaya başladı. Ve rahatladım. Bence 8 dakika sonra biraz garip hissetmeye başlamıştım. Hiçbir şey yapmıyordum tabii ki. Ama terlemeye başlamıştım. Garip. Hemşireye bunu söylemeli miydim? Hayır diye düşündüm. Hemşire bana hiçbir şey söylememi söyledi. Tamamen belki bu testte terlemek normalmiş düşündüm. Bir dakika sonra başımın döndüğünü hissettim. Böyle. Bu da garip ya. Çünkü tamamen hareketsiz kalıyordum. Ama tekrar belki bunu normal olduğunu düşünüyordum. Bir dakika sonra kalbim durdu. Ölmüştüm. Olduğunuz zaman bir beden dışı, pardon, olduğunuz zaman bir beden dışı deyimi istiyorsunuz değil mi? Belki Tanrı'yla ya da ölen bir akrabanızla bir çay içebilirsiniz. Güzel bence. Neden böyle bir şey istiyorsunuz? Çünkü uyandığınız zaman herkese güzel bir hikaye anlatabileceksiniz. Güzel. Ve belki bir kitap yazıp zengin olacaksınız. Oo, süper. Maalesef benim hikayem böyle değildi. Oğlumdan uyandığım zaman test boyunca uykuya daldığımı düşünüyordum. Olduğumu bilmedim. O yüzden doktora benim kalbime elektroşok verirken ben çok pardon dedim. Çok pardon. Uyuyakaldım ya. Bence test tekrar yapabiliriz söyledim. Bir kalp pili almam lazımdı. Hamdolsun 5 sene sonra bir doktor kop pilimi çıkardı ve şu an ihtiyacım yok. Hamdolsun. Evet. Bak gerçekten eğer senin kalbin iyi çalışmıyorsa olacaksın. Basit. Batıbılık yan gider. Kalbin iyi çalışması gerekiyor. Ruhsal hayatımızda da aynı durumdayız. Tanrı senin kalbinde yaşamak istiyor. Kalbini ruhuyla doldurmak istiyor. Ama eğer kalbinde çok pislik, çok günah ya da çok katı bir yer olursa Tanrı orada kalamaz. Bizim Tanrı'ya af dileyerek yaklaşmamız lazım. Ve Tanrı böyle olursa kalbimiz yumuşamaya başlıyor. Tanrı yelkenimizi ruhuyla estirmeye başlıyor. Biz onun ruhuyla dolarken Tanrı'nın bize verdiği hedefe doğru gitmeye başlarız. Bugün Tanrı'ya af dileyerek yaklaşabilir miyim? Bunu istiyorum. Gelecek 3 dakika gibi sessizce dua ederek burada oturacağız. Hafif bir müzik başlayacak. Ve kalbin nasıl olduğunu düşüneceksiniz, tamam mı? Tanrı'ya af dileyerek yaklaşın.